Ayrım 6. Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Doktor Thomas Garden. Sayfa 51. Kabul dili neden güçlüdür? 12 engel kabul etmeme dilidir. Çünkü sorunu olan kişiye değişmesi gerektiğini, sorunlu olmanın kabul edilemeyeceğini ve sorunlu kişide bir sorun bulunduğunu iletir. Engellerden bazıları kişinin sorununa aldırış bile edilmediği duygusunu verebilir. Bütün bu etkiler nedeniyle 12 engel ilişkilere yardımda çok etkisizdir. Kabul dilinin etkisi nereden geliyor? Başkasına yardım etme isteğimizi ve onun sorununu kabul ettiğimizi nasıl iletmeliyiz? Sorunlu kişiye yararlı olacak neler söylemeliyiz? 12 engeli kullanmazsak yerine ne kullanacağız? Bir kişi başka birini içtenlikle kabul eder ve bunu iletebilirse o kişide yardım etme yeteneği var demektir. Başkalarını oldukları gibi kabul etmek, ilişkileri kuvvetlendirmede önemli bir etkendir. Böyle bir ilişkide diğer kişi büyüyebilir, gelişebilir, olumlu yönde değişebilir, sorunları çözmeyi öğrenebilir, psikolojik sağlığı düzelebilir, daha üretici, daha yaratıcı olabilir ve gizil gücünü tümüyle kullanabilir. Bu, yaşamın basit ama güzel çelişkilerinden biridir. Başkası tarafından olduğu gibi içtenlikle kabul edildiğini anlayan bir kişi kendini özgür hisseder ve nasıl değişeceğini düşünmeye başlar. Nasıl büyüyeceğini, nasıl farklı olacağını, yapabileceğinden daha fazlasını nasıl yapabileceğini tasarlar. Kabul, küçücük tohumları bile en güzel çiçeğe dönüştürecek verimli bir toprak gibidir. Toprak, yalnızca tohumun çiçeğe dönüşmesine yardımcı olur, tohumu büyütür. Ama asıl iş tohumdadır. Genç insan da kendi organizmasında bir gelişme yeteneği taşır. Kabul, gencin gizil gücünün ortaya çıkmasına olanak sağlar. Yetişkinlerin çocukları kabul etmesinin onlarda nasıl bu denli önemli ve olumlu bir etkiye sahip olduğu anlaşılamamıştır. Birçok ana baba ve öğretmen gençleri olduğu gibi kabul ederlerse onların değişmeden aynı kalacakları düşüncesine inanarak yetişmişlerdir. Çocuğumuza kabul etmediğimiz davranışlarını ve özelliklerini şimdi söylersek ileride onun daha iyi olacağını sanırız. Bu yüzden birçok yetişkin kabul etmeme dilini kullanmaya ağırlık verir. Öğretmenlerin gençler için sağladığı toprak, değerlendirme, eleştiri, öğüt ve emir verme gibi onları oldukları gibi kabul etmeme iletisi veren ağırlaşmış bir topraktır. Yetişkinlerin değer ve ölçülerine isyan etmeye başlayan 13 yaşındaki bir kızın sözleriyle çizdiği tablo şöyledir. Bana ne denli kötü ve güvenilmeyecek biri olduğum, düşüncelerimin ne kadar aptalca olduğu öyle sık söyleniyor ki, inat olsun diye onların istemediği şeyleri daha çok yapıyorum. Onlar beni zaten kötü ve aptal görüyorlarsa niye değişeyim? Bu akıllı kız eski bir atasözünü çok iyi anlamışa benziyor. Bir kişiye 40 gün hırsız de, hırsız olsun. Gençler genellikle yetişkinlerin kendilerine her gün benzediklerini söyledikleri kişi olurlar. Kabul, çocukları açar, onları duygularını ve sorunlarını paylaşmak için yüreklendirir. Terapistler ve danışmanlar bu dilin çok güçlü olduğunu göstermişlerdir. En etkili terapist ve danışmanlar, kendilerinden yardım isteyenlere onları oldukları gibi kabul ettikleri duygusunu aşılayabilenlerdir. Bu nedenle danışmanlık ya da terapi alan kişiler, danışmanın yargısını hissetmediklerini dile getirmişlerdir. Duyguları ne olursa olsun, ne söylerlerse söylesinler, danışmanlarının kendilerini kabul edeceğine inanırlar. Böylece kendileri hakkında en kötü şeyleri bile rahatça açıklayabilirler. Bu kabul, danışmanlık ve terapi yoluyla büyüme ve gelişmenin sağlanmasına yardımcı olan en önemli öğelerden biridir. Profesyonel değişim ustalarından öğrendiğimiz bir başka şey de, yukarıdakinin tersi davranışların insanları duygu ve düşüncelerini saklamaya yönlendireceği, kendilerini savunmaya itip rahatsızlık vereceğidir. Terapistlerin başarısı, İlişkilerinde kabul etmemeye yer vermedikleri ve kabul dilini çok içtenlikle kullandıkları için sorunlu kişilerde değişiklik ve büyümeyi sağlayabilmelerinde yatar. Etkili öğretmenlik eğitimi kurslarında öğretmenlerimize profesyoneller tarafından kullanılan bu beceri, onların da öğrenebilecekleri ve böylece sınıfta kabul etmeme iletilerini önemli ölçüde azaltabileceklerini göstermiştir. Öğretmenler, konuşmalarıyla içten bir kabul edilme duygusu aşıladıklarında gerçekten inanılmaz derecede etkili bir güce sahip olduklarını göreceklerdir. Öğrencilerine kendilerini kabul etmeyi, kendilerini sevmeyi ve kendi değerlerini anlamayı öğrenmelerinde yardımcı olabilirler. Başkasını olduğu gibi kabul etmek gerçekten sevmektir. Kabul edildiğini hissetmek, sevildiğini de hissetmektir. Psikolojide sevildiğini hissetmenin görkemli gücünü yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Sevgi, bedenin ve aklın büyümesini sağlayan, fiziksel ve ruhsal yaraları iyileştiren bir güçtür. Kabul için özel beceriler gerekir. Birçok kişi kabul etmeyi edilgen bir olaya olarak görür. Onlara göre bu bir düşünce tarzı, bir iç davranış ya da duygudur. Kabulün içten doğduğu bir gerçektir. Ama başkalarını etkileyici bir güç olduğunun gösterilmesi için etkili bir biçimde iletilmesi ve kanıtlanması gereklidir. Bir kimse başka bir kimse tarafından kabul edildiğini somut olarak görmeden inanamaz. Terapistler ve danışmanlar kabul etme davranışını yardım ettikleri kişilere iletmenin yollarını öğrenmek için yıllarını harcarlar. Ancak belirli bir eğitim ve denetimden sonra kabul ettiklerini iletmeyi gösterecek özel beceriler kazanırlar. Bir kez daha yineleyelim. Konuşma doğru olursa iyileştirebilir ve yapıcı bir değişiklik sağlayabilir. Öğretmenlerin öğrencilerle konuşma biçimi, onların yapıcı mı yoksa yıkıcı mı olacaklarını belirler. Etkili bir öğretmen, etkili bir danışman gibi kabul ettiğini nasıl ileteceğini öğrenmeli ve bunun gerektirdiği özel iletişim becerilerini kazanmalıdır. EÖE sınıflarında öğretmenler şunu sorar: benim gibi meslekten olmayan birisi profesyonel bir danışmanın becerilerini öğrenebilir mi? Buna 10 yıl önce hayır derdik. Ama bu süre içinde öğretmenlerin çoğunluğunun öğrenciler için nasıl etkili bir yardımcı olabileceklerini kanıtladık. Şimdi biliyoruz ki kişiyi iyi bir danışman yapan psikoloji bilgisi ya da zihinsel gizil gücü değildir. İnsanlarla yapıcı olarak konuşmasını öğrenmesidir. Psikologlar buna iyileştirici iletişim derler. Çünkü bazı tür iletilerin insan üzerinde etkisi sağlıklı ve iyileştiricidir. Bunlar insanın kendisini daha iyi hissetmesini sağlar, konuşmaya yüreklendirir, duygularını dile getirmelerine yardımcı olur. Kendine saygıyı ve değer duygusunu geliştirir, gözdağını ve tehlikeyi azaltır, büyümeyi ve yapıcı değişikliği kolaylaştırır. Diğer tip konuşmalar ise iyileştirici değildir, zarar vericidir. Bu iletiler kişilere yargılandığını, suçlu olduğunu duyumsatır, içten duyguların geliştirilmesini sınırlar, gözdağı verip değersizlik ve kendini küçük görme duygusunu güçlendirir. Kendini şiddetle savunmaya iterek büyümesine ve yapıcı gelişmesine engel olur. Çok az öğretmen bu iyileştirici beceriye doğuştan sahiptir. Öğretmenlerin her zaman kullandıkları yıkıcı iletileri unutup bu yapıcı yolları öğrenmeleri gereklidir. Sorunlu öğrencilere yardım etmenin etkili yolları. İnsanların karşısındakini yalnızca dinleyerek ona yardım edebileceğini anlamaları ve kabul etmeleri zordur. Oysa birçok kişi gibi öğretmenler ve ana babalar da danışmanın temel görevinin sorunlu kişiye bir şeyler söylemek, onunla konuşmak, ona iletiler göndermek, öneride bulunmak, olayları anlatmak, uyarmak, öğüt vermek, anlayış göstermek, çözümler önermek, sorular sormak, değerlendirmek ve yargılarda bulunmak olduğuna inanır. EÖE kurslarındaki öğretmenler bir kişiye yardım etmenin yolunun hiçbir şey yapmaksızın yalnızca orada olmak olduğunu öğrenince şaşırır ve inanmazlar. Usta danışmanlar başarılarının temelinin kişiyi konuşmaya başlatmak ve onu dinleyerek yolunu açmak olduğunu söylerler. Aşağıda öğrencileri dinlemenin ve böylece onların sorunlarına daha etkili biçimde yardımcı olmanın 4 farklı yolunu göreceksiniz. Edilgin dinleme, sessizlik. Sessizce dinleme gerçekte kabul etmeyi gösterir. Sessizlik, edilgin dinleme, öğrenciye gerçekten kabul edildiğini duyumsatan ve sizinle daha fazla paylaşması için onu yüreklendiren çok güçlü bir sözsüz iletidir. Hep konuşan siz olursanız, öğrenci kendisini rahatsız eden şeyleri anlatma fırsatı bulamaz. Kabul ettiğini gösteren tepkiler. Sessizlik, İletişim engelini ortadan kaldırmakla birlikte sık yinelendiğinde öğrencinin iletilerinin kabul edilmediği izlenimini uyandırır. Sessizlik her zaman anlatana gerçekten tüm dikkatinizi verdiğinizi kanıtlamaz. Bu nedenle dinlerken özellikle duraklamalarda onu gerçekten dinlediğinizi göstermek için sözlü ya da sözsüz belirtiler vermeniz son derece yardımcı olacaktır. Bunlara kabul tepkileri diyoruz. Baş sallamak, öne eğilmek, gülümsemek, kaşını çatmak ve başka davranışlar uygun olarak yapılırsa onu gerçekten dinlediğiniz iletisini verirler. Hı hı, evet, anlıyorum gibi sözlü belirtilerde yine sizin ilgili olduğunuzu, dikkat ettiğinizi gösterir ve onun konuşmasını sürdürmesini sağlar. Kapı aralayıcı iletiler ne yapabilir? Öğrenciler bazen daha çok konuşmak, derine inmek ve başlamak için bile ek yüreklendirme beklerler. Bu iletilere kapı aralayıcılar denir. Örnek: bu konuda daha fazla bir şey söylemek ister misin? İlginç, devam etmek ister misin? Söylediklerin çok ilginç. Bu konuda konuşmak ister misin? Bu iletilerin sonu açık sorular ve düz tümceler olduğuna dikkat edin. Hiçbiri söylenenle ilgili bir değerlendirme içermez. EÖE kursunda bir öğretmen bu yöntemi ilk kullanışını şöyle anlattı. Son dersten sonra öğrencilerden biri konuşmak istiyormuş da nasıl başlayacağını bilemiyormuş gibi dolanıp duruyordu. Bir kapı aralayıcı deneyip nasıl sonuç vereceğini görmeye karar verdim. Söylemek istediğin bir şey mi var dedim. Önce bocaladı. Aa, devam et gibi mırıltılar çıkararak dilimi tutmaya çalıştım ve sonra o açıldı. 10 dakika içini döktü. Onun bu kadar ağır yük altında olduğunu bilmiyordum. Benim için soru sormadan durmak çok zordu ama başardım. Bu 10 dakikalık konuşma onu rahatlattı ve ben de kendimi ona yakın hissettim. Sonunda elimi sıktı. Yalnızca dinlemekle ona ne kadar yardımcı olduğuma ben de inanamadım. Bu örnekte görüldüğü gibi öğretmenler genellikle 1. engelleri kullanmamakta zorluk çekerler. 2. öğrencilerin sorunları karşısında şaşırırlar. 3. öğrenciler dış yönlendirme olmadan kesintisiz konuşmaya başladıklarında rahatlık hissederler ve 4. öğrenciye yakınlık hissi duyarlar. Engeller yerine sessizlik ve kabul etme teknikleri kullanıldığında aşağıdaki örnekte olduğu gibi konuşmanın hangi yöne gideceğini kimse bilemez. Öğrenci: gazeteyi çıkaramayacağım galiba, pes ediyorum. Öğretmen: sessizlik, baş sallama. Öğrenci: akşamüstü 3'ten beri buradayım. Herkes işi bıraktı kaçtı. Yönetici olduğum için bütün işi benim yapmam gerektiğini sanıyorlar. Olacak iş değil. Öğretmen: hı. Öğrenci: ellen yazıları daktiloya çekmedi. Mary de hala sayfa düzenlemesini yapacak. Steve'in spor sayfası dediği çorbaya bakın. Öğretmen kafasını sallar. Öğrenci: bu listeyi bu akşam yapacağım. Yarın görüşmek üzere. Öğretmen: tamam. Etkin dinlemenin gereği: sessizlik kabul ettiğini gösteren tepkiler ve kapı aralayıcıların kullanılmasında sınırlamalar vardır. Karşılıklı etkileşime olanak vermezler. Tüm işi konuşan yapar. Konuşan, dinleyenin yalnızca dinlediğini bilir, anlayıp anlamadığını hiçbir şekilde öğrenemez. Özet olarak bu üç dinleme yolu edilgin yöntemlerdir ve dinleyicinin anladığını göstermez. Etkin dinleme daha fazla etkileşim ve dinleyenin yalnız duyduğunu değil aynı zamanda doğru olarak anladığını da gösterir. Bu nedenle usta bir dinleyici etkin dinlemeyi daha yaygın kullanır. Etkin dinlemenin önemini daha iyi değerlendirmek için insan iletişimi kuramını kısaca görmede yarar var. İletişim nedir? İnsanlar neden konuşur? İnsanları iletişime zorlayan nedenler nelerdir? İletişimin işlevi bir kişinin gereksinimi olduğu zaman başka biriyle konuşmasıyla başlar. Kişi yaşarken kendini fiziksel benliği içinde kapana kısılmış gibi kendi derisinden oluşan bir kılıf içinde duyumsar. Şekil 11'de kişiyi tanımlamak için bir daire kullandık. Buna teri diyelim. Derisinden oluşan kılıfı da dairenin sınırı olsun. Denge durumu, dengesizlik, sözsüz ileti. Soldaki şekilde Terry sınıfta gereksinimlerini karşılanmış, sorunsuz bir biçimde ödevini zevkle yapmaktadır. Öğleye doğru acıkmaya başlar, ödevini zevkle yaptığı için açlığını önemsemez. Ayırdına bile varmamış olabilir. Ama bedeni rahatsızlık, kıpırdanma ve çevreye bakınma biçiminde sözsüz iletiler göndermeye başlar. Şimdi şekil 12'de Terry'nin çok acıktığı için dengesinin nasıl bozulduğunu görelim. Böyle bir durum Terry'yi dengesizlikten kurtarmaya ve bir şekilde açlığını gidermeye yöneltir. İşte o zaman bilinçli iletişim kullanabilir. Ama nasıl? Gerçekte içimizde olan biteni aynen dile getirmek olanaksızdır. Örneğin acıkma, kızma, yorulma ve benzeri. Bunlar iletemediğimiz bedensel durumlar ya da psikolojik süreçlerdir. İçimizde ne duyumsadığımızı, bizi rahatsız edenin ne olduğunu tam olarak anlatamadığımız için bir kod seçmemiz gerekir. Buna iletişim uzmanları kodlama derler. Bütün sözlü iletiler kodlardır. Duygularımızın kendisi değil, sözlü eş değerleridir. Şimdi çok acıkmış Terry, içinde keskin dalgalı çizgili olan bir dairedir. Gerçek bir dengesizlik hali. Kodlama işlemi bir kutuyla gösterilmiştir ve Terry'nin göndereceği kod ya da ileti, acıktım, bir okla alıcıya, dinleyiciye yönlendirilmiştir. Bazen kodlanmış iletiler çok açıktır. Acıktım, anlaşılması kolay bir iletidir. Ne yazık ki açık ve kolay anlaşılabilen iletiler azdır. Gençlerin gönderdiği pek çok ileti bireysel olarak kodlanmıştır. Bunun anlamı, iletinin içeriğinin duygularla ilintili olabileceğidir. Duygular açıkça dile getirilmemiş olabilir. Acıktım demek yerine Terry, ne zaman yemek yiyeceğiz ya da saat kaç diyebilir. Bu biçimde kodlanmış ve açık olmayan iletiler yanıltıcıdır. Örneğin dinleyici saat kaç sorusunu gerçek anlamıyla algılayabilir. Aynı biçimde saate bakmayı biliyorsun diye yanıtladığında iletiyi tümüyle kaçırmış olur. Aşağıda özel olarak kodlandıkları için öğretmenler tarafından kolay anlaşılamayan öğrenci iletilerine örnekler vereceğiz. Öğrencinin duyumsadıkları kodlu ileti. 1. Sınav endişesi. Anayasa ve insan hakları ile ilgili bu kadar saçmalığı öğrenmek zorunda mıyım? 2. Basketbol takımına seçilememe korkusu. Bugün beden eğitimi dersine girmeye zorunlu muyum? 3. Reddedilme ya da sevilmeme. Marsya kendini beğenmiş kibirli züppenin teki. 5. Bir sanat tasarısı konusunda başarısızlık nedeniyle hayal kırıklığına uğrama. Sanattan nefret ediyorum. Sanatla kızlar uğraşır. İletilerin çoğunu bireysel olarak kodladıkları için gençleri anlamak zordur. Öğretmenlerin yalnız kodlara cevap vermesi bu nedenle çok yanlıştır. Böyle yapmak gencin gerçek iletisinin yanlış anlaşılmasına neden olur. Bu da öğretmenin öğrenciye yardım edememesi ve onu rahatsız eden şeyi hiçbir zaman anlayamaması demektir. Yalnızca kodlara yanıt vermek öğrenciye öğretmenin onu anlamadığı iletisini verir. Bu da öğretmen-öğrenci ilişkisini kötüye götürür. Etkin dinleme nasıl öğrenilir? Etkin dinleme öğrencinin ilettiğini doğru anlamanızı sağlar. Edingin dinlemenin aksine öğrenciyle etkileşimi gerektirir ve aynı zamanda öğrenciye öğretmenin onu anladığını gösteren geri ileti verir. Bunun edilgin dinlemeden nasıl ayrıldığını sınıf içi bir örnekle gösterelim. Öğrencilerden biri bir dersinde arkadaşlarından geri olduğunu ve açığını kapatabilmek için çok çalışması gerektiğini bildiği için kaygılıdır, sorunu vardır ve bunu çözmek ister. Ancak içinde olup biteni dile getiremez, duygularını öğretmenine sözlü sembollerle kodlayarak iletir. Şekil 13'teki gibi yakında sınav var mı kodunu seçtiğini düşünelim. Öğrenciden böyle bir ileti aldığınızda bunu anlamanız için şekil 14'teki gibi kodu çözümleme işlemini kafanızda yapmanız gerekir. Çözümleme işlemi bir varsayım olayıdır. Siz bir algılayan olarak öğrencinin içinden geçenleri bilemezsiniz. Eğer varsayımınız doğruysa çözümleme işleminiz sizin içinizde öğrenci kaygılı iletisini verecektir. Eğer yanlışsa sınavın yakında olmasını istiyor ya da sınav zamanını unutmuş gibi yanlış iletiler çıkaracaksınız. İletişim işlemlerinde çözümleme çok önemlidir. Ancak doğru ya da yanlış düşündüğünüzü bilemezsiniz. Aynı derecede önemli olan öğrencinin de sizin kendisini doğru mu yanlış mı çözümlediğinizi bilememesidir. O da sizin aklınızı sizin onunkini okuyamadığınız gibi okuyamaz. Bu yüzden öğrencinin iletisini yanıtlamadan önce onu doğru çözümleyip çözümleyemediğinizi anlamaya karar verdiğinizi düşünelim. Tek yapacağınız çözümleme sonuçlarınızı kendi sözlüklerinizi kullanarak geri iletmektir. Yakında sınava gireceğin için kaygılısın. Sizin geri iletinizi duyan öğrenci büyük bir olasılıkla evet doğru diyecektir. O şimdi sizin de duyduğunuzu ve anladığınızı biliyordur. Bu geri iletim yöntemine etkin dinleme diyoruz. Etkili iletişim yöntemleri bu basamak ile tamamlanır. ama öğrencinin kaygısının sınavın bir soru-yanıt sınavı olacağını sanmasından ve bu tip sınavlarda genellikle başarılı olmadığını bilmesinden kaynaklandığını varsayalım. Bu durumda çözümleme hedefini bulamamıştır. Şekil 16. Sizin geri iletiniz öğrenciye onu doğru anlamadığınızı gösterir. Öğrenci sizi düzeltecek ve konuşma şu biçimde devam edebilecektir. Öğrenci, hayır, ne tür bir sınav yapacağınızı bilmiyorum ve soru yanıt olmasından korkuyorum. Öğretmen, sınavın türü seni kaygılandırıyor. Öğrenci, evet, açıklamalı sınavlarda başaramıyorum da. Öğretmen, anlıyorum, test sınavını daha iyi yapabileceğini sanıyorsun. Öğrenci, evet, ötekinde her zaman zorlanırım. Öğretmen, çoktan seçmeli test olacak. Öğrenci, oh rahatladım, artık o kadar endişelenmiyorum. Bu olayda öğretmenin ilk geri iletisi doğru değildi ve bu yüzden öğrenci yeniden ileti vererek ve yeniden kodlayarak anlaşılmasını sağladı. 6. ayrımın sonu, sayfa 63.